Ayrım 7.
Buna uygun olarak Bofor'un 9 Kasım tarihiyle Amiral Kaltrof'a gönderdiği talimatın izahatnamesinde Britanya hükümetinin gayesinin milyonlarca zavallı insanın gelecekteki mutluluğunu barış sözleşmesinde garanti etmek olduğunu bildiriyordu. Görüldüğü gibi yukarıdaki satırlar çok açık bir biçimde Anadolu üzerindeki emperyalist oyunları sergilemektedir. Ayrıca Sevr Anlaşması'nın Anadolu'yu bölüştürme biçimi ve ülkenin İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan askerlerince fiilen işgal edilmesi de Kurtuluş Savaşı'nın bir Türk-Yunan Savaşı'nın çok ötesinde dünyanın ilk karşı emperyalist savaşı olduğunun açık kanıtlarıdır. Bütün bu kanıtlara karşın yine de bağımsızlık savaşımızın bir Türk-Yunan savaşı olduğu savı öne sürülmektedir. Örneğin Kemal Tahir Yol Ayrımı adlı kitabında Doktor Münir'in ağzından bu tezi şöyle belirtir. Çünkü Anadolu-Yunan savaşı belirtilmek istendiği gibi bin yıllık tarihimizden ayrı bir milli kurtuluş savaşı değildir. Bin yıldır süren Doğu-Batı doğuşmasının yüzlerce savaşlarından biri hem de küçüklerinden biridir. Türk yazını tümüyle düşünüldüğünde Kemal Tahir bu görüşü bakımından azınlıkta kalmaktadır. Örneğin Türk romanında Kurtuluş Savaşı adlı bir incelemesi de olan değerli araştırmacı Mehmet H. Doğan da Kurtuluş Savaşı'nı çağdaş anlamda emperyalizme karşı verilen ulusal kurtuluş savaşlarının ilki sayar. Aynı konuda Yunanlıların nasıl davrandıkları hakkında Halide Edip bir köylü kadının söylediği son derece ilginç olan şu sözleri aktarıyor. Nasıl Yunanlılara yalvardım bilsen, biraz yaşayanlardan başında bir dam bırakın dedim. Köylülere bizi Avrupa'ya yolladı dediler. Bana bak kızım o Avrupa denen adama söyleyin biz ona fenalık etmedik. Biz zavallı köylüleri rahat bıraksın. Bu satırlardan sonra Halide Edip kendi gözlemlerini aktarıyor. Tuhafı şu ki Yunanlılar Sakarya bölgesinde en ilkel köylüye kadar bu işin arkasında İngilizlerin olduğunu anlatmışlardı. Price ise Yunanlıların doğrudan doğruya Lloyd George tarafından kışkırtıldığını belirtiyor. Bir başka ilginç öykü Çukurova bölgesindeki bir anıda görülür. Bölgede görevli Fransız işgal kuvvetlerinin üsteğmeni Sübi, Ali Sahip Ursavaş'a Fransa'ya 10 bin lira ile dönmek istiyorum diye açık bir öneride bulunur. Bunun üzerine kendisine Eşraftan Cezmi Bey'e 500 lira verirse ayda 3-500 lira faiz alacağı söylenir ve böylece gerçekleştirilen ilişki sonunda Sübi'nin Ermenilere karşı desteği sağlanır. Mustafa Kemal Atatürk'ün olayı görüşü. Şimdi madalyonun öteki tarafına Mustafa Kemal Paşa'ya bakalım. Konuyu o nasıl görüyor? 24 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir gizli oturumunda Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor. Gerek İtalyanlar, gerek Fransızlar memleketimizde azami iktisadi menfaatler temin etmek için devletimizin müstakil kalmasını, diğer bir devleti ecnebiyenin tahtı esaretinde bulunmasını temin etmek cihetini kendi menfaatleri muktaziyatından telakki etmekte ve her ikisi de bunu bize birçok münasebetlerle söylediler ve el yevm söylemekteler. Görüldüğü gibi Kurtuluş Savaşımızın belli bir zamanından sonra Anadolu hükümeti ile adeta bir ittifak içinde gözüken Fransız ve İtalyanlar hakkında bile Mustafa Kemal Paşa hiçbir hayale kapılmıyor. Emperyalizm olgusunu bir an bile aklından çıkarmadan bizim ulusal bağımsızlığımızdan yana olan yabancı devletlerin bu isteklerini bile ekonomik çıkar anlayışlarına dayandırdıklarının farkında. Üstelik bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de öğretici bir biçimde açıklıyor. Bundan sonra aynı konuşmada Mustafa Kemal Paşa şöyle devam ediyor. Yunanlılar doğrudan doğruya İngilizler tarafından himaye edilmek suretiyle muhafazayı mevki ediliyorlar, yani durumlarını koruyorlar ve çıkmak niyetinde olmadıkları anlaşılıyor. Bu satırların yazıldığı gizli oturum tutanakları açıkça gösteriyor ki Yunanlılarla çarpışan Anadolu hükümeti Yunan ordularının ardında emperyalist güçlerin varlığının tüm bilincindeydi. Nitekim Atatürk konuşmasını şöyle sürdürüyor. Efendiler, muhafazayı mevcudiyet için geleceğimizi, istiklalimizi temin için mevcut olan düşmanları görüyoruz ve bu düşmanların emellerini yakından biliyoruz ve düşmanların bu emellerini istihlal için tahrik edecekleri kuvvetlere de vakıfız. Mustafa Kemal Paşa, karşısındaki düşmanı bu nitelikleriyle görürken acaba kendi yaptığı eylemi nasıl değerlendiriyordu? Bu eylemin ardında nasıl bir birlik ve ittifak düzeni arıyordu? Bu soruların yanıtlarını şu satırlarda bulmak olanaklıdır. Türkiye'nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türkiye'ye ait olmadığını, bütün arkadaşlarımız ifade etmiş iseler de bunu bir defa daha teyit etmek lüzumunu hissediyorum. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı, belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin, bütün Şark'ın davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye, kendisiyle beraber olan Şark milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. Bu satırlar gerek merkez çevre kuramının gerekse karşı emperyalist devrim modelinin uygulayıcısı olan bir liderin bilincini, eylem sırasındaki düşüncelerini göstermektedir. Temmuz 1922'de söylenen bu sözler, sıcak eylemin heyecanı içinde, geçici bir anlayışla söylenmiş bile kabul edilse, 1933 yılı gibi artık gerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı, gerekse dünya koşullarının çok değiştiği bir dönemde, aynı esastaki şu sözlerin daha geniş kapsamlı bir biçimde yinelenmiş olması, Atatürk'ün bu konudaki bilincini ve yaklaşımını kesin olarak saptamaktadır. Şarktan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ardını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün şark milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. İstiklal ve hürriyetlerine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşu şüphesiz ki terakkiye ve refaha mücevvif vuku bulacaktır. Bu milletler bütün güçlükleri ve bütün manilere rağmen müzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen istikbale ulaşacaklardır. Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır. Bu sözlerden de açıkça görüldüğü gibi 1933 gibi artık Türk Kurtuluş Savaşı'nın çoktan kazanılmış olduğu bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk emperyalizmin yok olacağını söyleyerek günümüzü yani 1980'leri bile aşacak bir öngörüde bulunuyor. Bu sözler Türk devriminin liderinin hem sınıfsal devrim kuramının geleceğinin dünyasındaki ilişkin beklentilerini hem de merkez çevre kuramının devrim modelinin uygulanmasından sonraki durumunu paylaştığını gösteriyor. Gerçekten de Atatürk, Batı emperyalizmine karşı ilk başarılı sıcak savaşı vermiş bir lider olarak yukarıdaki sözlerine candan inanıyordu. Koloğlu'nun çok iyi belirttiği gibi dış ülkelerde olup bitenleri de mazlum milletler çerçevesinde algıladığına ilişkin çeşitli zamanlarda yapılmış konuşmaları bu inancın kanıtlarından yalnızca biridir. Atatürk'ün bu anlayışında pek çok yabancı da katılmaktaydı. Nitekim Afgan kralının amcası Veli Han, Atatürk yalnız Türkiye'nin değil bütün doğunun atasıydı demiştir. Merkez Çevre Kuramı'nın ilk sahipleri, Kadro Hareketi. 1930'larda yayımlanan Kadro dergisindeki yazılara ve savunulan düşüncelere bakıldığında günümüzdeki Merkez Çevre Kuramı'nın ve bu kurama dayalı ulusal kurtuluş devrimlerinin adeta kelime kelime kadrodan aktarıldığını görüyoruz. Şimdi Şevket Süreyya'nın şu satırlarına bakalım ve dünya kapitalist sistemi anlayışını belirleyen Wallerstein'ın 1974'te çizdiği manzarayı ondan 40 yıl önce nasıl çizmiş olduğunu görelim. Halbuki bu nizam, kapitalist dünya nizamı, bugün gibi o zaman da kendi bünyesinden doğan ve her biri kendi istikametinde inkişaf edip kendi istikametinde kuvvetlenen iki büyük tezat elinde mustaripti. 1. Bir tarafta 1,5 milyarlık bir müstemleke yani çevre ve yarı çevre halkının yarattığı fazla kıymetlerle, artı değerlerle yaşayan 400 milyon başlı bir Avrupa erhamı vardı ki bu ehramı teşkil eden içtimai tabakalar arasında günden güne keskinleşen bir sınıflar kavgası bizzat Avrupa cemiyetinin kendi nizamı aleyhinde inkişaf edip duruyordu. 2. Diğer taraftan bütün teknik vasıtaları kendi emrinde tutan ve cihanı kendi fikir ve iktisat diktatörlüğü altında kendi istediği gibi kullanan bütün sanayi Avrupa'sına karşı 1,5 milyarlık müstemleke ve yarı müstemleke halkının için için kaynayan milli kurtuluş mücadeleleri vardı. Yukarıdaki satırlardan da açıkça görüldüğü gibi Şevket Süreyya Aydemir daha 1930'larda bugün yeni ve özgün bir kuram olarak dünya bilim çevrelerinde ilgi toplayan Merkez Çevre Kuramı'nın ilkelerini ortaya koymuştu. Bunun nedeni açıktı. Çünkü Türk devrimi bu kurama dayalı karşı emperyalist devrim modelinin ilk başarılı uygulayıcısıydı. Bu olayın kuramlarının da olayı yaratan ülkeden çıkması son derece doğaldı. Ekonomik alanlarda Yalçın Küçük'ün deyişiyle emperyalist merkezlere bağlı yabancı uzmanların önerileri hiçbir zaman değişmediği gibi mazlum ülke düşünürlerinin buna karşı çıkışlarında da fazla bir farklılık izlenmiyor. Nitekim Şevket Süreyya yukarıdaki satırları dünya üzerinde Türkiye'nin yerini saptayarak sürdürüyor. Şimdi bu tezatlar, sınıflar arası ve ülkeler arası çelişkiler artık halledici safhasına girmiştir. Sınıflar ve milletler her biri kendi saflarında kendi yerlerini buluyorlar. Büyük sanayi kesafetlerini toplayan ve bütün ıstırabı bu sanayi kesafetinden doğan Avrupa'da cemiyetin mukadderatı kendi şartlarına göre işlediği şeklinde hallolunabilir. Fakat Türkiye'nin yeri Milli Kurtuluş Hareketleri cephesindedir. Yeni Türkiye, geçen asrın müstemleke, çevre ve metropol, merkez münasebetlerine karşı yeni cemiyetler muvzanesinin kayrı çitasız müstakil milletlerini ve geçen asrın tabi ve metbu milletler nizamı yerinde siyaseten masum ve iktisaden kendine yeten milleti temsil ediyor. Şevket Süreyya, Türkiye'nin dünya üzerindeki yerini saptarken ulusal bir şövenizmden ya da gözü kapalı bir spekülasyondan hareket etmiyor. Elinde Mustafa Kemal Atatürk'ün başarı eylemi, o sırada ortaya atılan devletçilik gibi yeni uygulama yöntemleri ve sağlam bir kuram vardır. Şu satırların bugünkü Türkiye bakımından geçerliliği ve merkez çevre kuramına dayalı karşı emperyalist devrim modeli açısından doğruluğu şaşırtıcıdır. Bir zamanlar müstemleke ve yarı müstemlekelerin sefalet haddini büyük sanayi memleketlerinde tekniğin terakki derecesi tayin ederdi. Şimdi müstemleke ve yarı müstemlekelerle iktisaden tabi memleketlerde tekniğin terakki derecesi büyük sanayi memleketlerindeki sanayi dağılışının haddini ve şiddetini tayin edecektir. Metropollerin yani başka memleketlerden çekilen fazla kıymetler hesabına yaşayan memleketlerin teknik temeli günden güne sarsılıyor. Müstemleke ve yarı müstemlekelerin istismarına istinad eden rejim artık tabi ömrünü yaşamıştır. Bize buhran diye anlatılan şey hakikatte eski istismar nizamına göre kurulmuş eski metropol hegemonyasının teknik bazının bir sarsıntıdan başka bir şey değildir. Buhran, bünyeleri dağıtmaya yüz tutan büyük sanayi memleketleri için bir ızdırap, fakat kendi milli iktisat sistemlerini kurabilmeleri ancak bu müesses sanayi hegemonyasının tasfiyesine bağlı olan bizim gibi memleketler için sadece bir doğum ağrısıdır. Siyasetin olduğu kadar iktisaden de müstakil bir Türkiye'nin tesis edebilmesi için Garp'ta buhran denilen şeyin biraz daha devamı ve biraz daha derinleşmesi lazımdır. Çünkü bizim ve benzer memleketlerin iktisadi inkişafı Garp'taki sanayi buhranının 5 amillerinden biridir. Aydemir 1932. Açıkça görüldüğü gibi bu satırlar Merkez Çevre Kuramı'nın daha önce aktardığım çevre ve yarı çevre ülkelerinin ancak dünya kapitalizminin bunalım dönemlerinde gelişme olanakları bulması tezinin 1930'lardaki ifadesidir. Kadrocular edebiyat alanında da etkindirler. Örneğin Yakup Kadri, Sodom ve Gomorra'da 1928 yılında Yunanlıları İngilizlerin kışkırttığı ve Anadolu'ya yolladığı gereğini yaslayarak şöyle yazıyor. İstanbul'da işgal kuvvetleri fertlerinin halka reva görmediği cefa ve zulüm kalmamıştır. Bu memleketin aydın ve vatansever sınıfına karşı ise adeta ilk insanların yırtıcı mahluklara ve ilk Amerikan kolonilerinin kırmızı derililere uyguladıkları kitle halinde yok etme sistemini kullanmıştır. İşin ilginç yönü, merkez çevre kuramına dayalı karşı emperyalizm tezinin kökeni Marx'a dayalı olmakla birlikte en sert eleştirileri Ortodoks Marksçılardan almış olmasıdır. Nasıl bugün Emanuel ve Wallerstein gibi yazarlara en sert eleştiriler klasik Marksçılardan geliyorsa, geçmişte de Kadro Hareketi'ne ve Şevket Süreyya ile arkadaşlarına eleştiriler aynı çevrelerden gelmişti. Oysa pek çok kişiye göre merkez çevre kuramı neo-Marksist bir yaklaşımı içermektedir. Kadro Hareketi, Atatürk'ün eylemini evrensel açıdan yorumlamaya çalışıyordu. Merkez çevre kuramı ve buna bağlı olan karşı emperyalist devrim tezi, hiç kuşkusuz sömürülen ülkelerin gittikçe dünya siyaset sahnesinde önem kazanmasından doğmuştur. Dolayısıyla pek çok düşünür, bu arada Marksçı düşünürler de olayın üzerine eğilmiş ve yeni yorumlar yapmışlardır. Kadro Hareketi de bundan başka bir şey değildir. Çoğu eski komünist ve sosyalistlerden oluşan bir yazar ve düşünür kadrosu, Mustafa Kemal Atatürk'ün eyleminin somut başarısını evrensel açıdan ve dünya kapitalist sistemi çevresinde irdelemişlerdir. Aşağıdaki satırlar da Şevket Süreyya'ya aittir. Batı'da makinelerin sanayiye uygulanması, makineleri yani üretim vasıtalarının elinde toplayan sınıfla, bu vasıtalardan yoksun kılınan sınıflar arasında ve sanayi yoğunluğunu elinde tutan memleketlere özgü bir çelişme doğurmuştur. Bu çelişme kesinleşmektedir. Fakat aynı suretle bir kısım memleketlerde gene makinelerin sanayiye uygulanması ve sanayinin dünyanın belirli alanlarında yoğunlaşması, büyük üretim vasıtalarını elinde biriktiren memleketlerle milli sanayiden mahrum kılınan memleketler arasında diğer bir çelişme doğurmuştur ve bu çelişme gittikçe genişlemekte ve keskinleşmekte bulunmuştur. Bu çekişmeler bu kitapta açık ve sık olarak tekrarlanacaktır. Çünkü aslında inkılabımız dünya ölçüsünde olan bu çelişmelerin hem mahsulü hem de tasfiyecisidir. Birinci çelişme, tekniğin ileri ve yoğunlaşmış olduğu ülkelerin birbirlerine karşı olan iki sınıf arasındadır. İkinci çelişme, tekniğin yoğunlaşmış ve sanayinin ilerlemiş olduğu ülkelerle, metropollerle eski sanayini kaybeden fakat onu yeniden ve bugünkü şartlara göre kurmak davasını güden sömürge ve yarı sömürgeler yahut ziraatçı memleketler arasındadır. Bu çelişmelerden birincisi sınıf kavgası, ikincisi milli kurtuluş mücadelesi şeklinde cereyan ediyor. Şevket Süreyya'nın yine 1932'de yazdığı, 1968'de ikinci basımı yapıldı. Bu satırlar konunun aynen bugün Batı'da olduğu gibi o gün Türkiye'de de yeni Marksçı bir yoruma oturtulmak istendiğini gösteriyor. Daha ileride göreceğimiz gibi kadro merkez çevre kuramına dayalı karşı emperyalist devrimin yalnız kuramını yapmakla kalmıyor. Onun devrim sonrası uygulaması için de yol gösteriyordu. Türk Kurtuluş Savaşı'ndan önce Osmanlıların düştüğü sömürge durumu hakkında yerli ve yabancı çalışmaların da aynı yıllara rastlaması kadro hareketinin belli bir ortamın ürünü olduğunu göstermektedir. Yerli araştırmacılara Şan'da, tarihsiz, yabancı araştırmalara 1979 örnek verilebilir. Kadrocuların kökenleri için Aydemir 1967, Küçük 1979, Ergüder 1978 ve Tör 1976'ya bakılabilir. Türkiye'de Merkez Çevre Kuramı'na ilişkin çalışmalar. Yeni Türk Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eylemi, gerek dünya gerekse Türkiye tarihi açısından bir dönüm noktası olduğundan, özellikle Türkiye'de kendinden sonraki tüm eylem ve düşüncelere de damgasını vurdu. Son yıllarda bunun en belirgin örneklerinden biri, Yön Devrim dergileri çevresinde gelişen düşünce eylemi oldu. Özellikle yazar ve düşünür Doğan Avcıoğlu'nun öncülüğünü yaptığı bu akım, Türkiye'yi evrensel kuram açısından merkez çevre çözümlemesinin içine oturtuyor, kalkınma içinde Oscar Lange'ın aktardığı milli devrimci kalkınma yolunu öneriyordu. Temelde karşı emperyalist bir yaklaşıma dayalı olarak önerdiği bu kalkınma yolu, Türk tarihi ve ideolojisi açısından da neo-kemalist diye nitelenebilecek bir yaklaşımdı. Tek eksiği iktidarın ele geçirilmesinde sivil asker bürokratların rolüne fazla ağırlık vermesi olan bu kuram aslında bir yeni kadro eylemi olarak da nitelendirilebilir. Kadrodan farkı onun savunduğu ve başta Mustafa Kemal Atatürk oturduğu halde gerçekleştirilemeyen pek çok önemi bu kez hemen aynen üstelik de Mustafa Kemal Atatürk gibi birinin desteğinden yoksun bulunan ve oldukça değişmiş, sınıflaşmış nitelik taşıyan bir toplumda önermesiydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün yokluğundan doğan eksikliği, asker bürokratların desteğiyle doldurmayı umut eden bu yaklaşım, gerek iç gerekse dış konjonktür bakımından bir süre sonra Türkiye'nin gündeminden çıktı ve güncelliğini yitirdi. Fakat bu kadro ve yön devrim çizgisinin Türkiye'nin siyasal gündeminden çıkması demek değildir. Çünkü bu yaklaşımın temel belirleyiciliği, askeri ya da tek partiye dayalı bir çözüm önermesi değil, merkez çevre kuramına dayalı bir dünya çözümlemesi üzerine oturtulmuş, karşı emperyalist bir program ortaya koymasıdır. Dünyaya bu konuda öncü olmuş bir ülke olarak, merkez çevre kuramı ve karşı emperyalist devrim modeli, Türkiye dışında bile olsa varlığını sürdürdüğü sürece konunun toplumumuzun gündeminden yok olacağını düşünmek doğru değildir. Nitekim merkez çevre kuramına göre Osmanlı Türk toplumunun çözümlenmesine ilişkin çalışmaların sayıca küçümsenmeyecek kadar oluşu ve bundan da önemlisi niteliklerinin yüksekliği yukarıdaki yargının doğruluğunu göstermektedir. Bu konudaki çalışmalar iki gruba ayrılabilir. Birinci grup Osmanlı Türk siyasal ve toplumsal yapısını iç dinamik çerçevesinde bir merkez ile çevresinin ilişkileri açısından inceleyen çalışmalardır. İkinci grup çalışmalar ise Türkiye'yi dış dinamik açısından dünya sistemi içerisinde bir çevre ülkesi olarak ele alan çalışmalardır. Birinci tür çalışmalara Şerif Mardin öncülük etmiştir. 1973 yılında yazdığı bir makalede Merkez Çevre Kuramı'nın Türk siyasal çözümlemeleri için bir anahtar olup olmadığını sormuş ve günümüze dek getirdiği bir siyasal çözümleme denemesini Dedalus dergisinde yayınlamıştır. Mardin 1973. Aynı grup içinde bir başka çalışmayı Metin Heper yapmış ve kadroculara sempati besleyen bir dergide Toplum ve Bilim dergisinde yayınlamıştır. Heper'in başka amaçla yapılmış çalışmalarına bile Osmanlı siyasal hayatında merkez kenar ilişkisi adını koyması bu kuramın Türkiye açısından çekiciliğini belirtir kanısındayım. Heper 1980. Türkiye'yi dünya sisteminin içinde dış dinamik açısından bir kenar ya da çevre ülkesi olarak irdeleyen çalışmaları daha önce belirtmiştim. Özkol'un 1969, Gülalp'in 1979, Keyder'in 1976-1979 ve Aksoy'un 1975 çalışmaları gerçekten de uluslararası standartların üzerinde Yalçın Doğan'ın çalışması 1980 ayrıca güncellik de taşıyor. Konuyu yine Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın en hızlı döneminde Ekim 1921'de söylediği şu düşüncelerle bağlamak, merkez çevre kuramına dayalı karşı emperyalist devrim modeli açısından Türk devriminin çözümlenmesine tutulacak ışıklardan biri olacaktır. Anadolu bu müdafasıyla yalnız kendi hayatına ait vazifeyi ifa etmiyor. Belki bütün şarkı müteveccih hücumlara bir set çekiyor. Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. İşte o zaman Garp'ta, bütün cihanda hakiki sükun, hakiki refah ve insaniyet hüküm sürebilecektir. Karal 1969. Bir Devrimin Genel Koşulları 3. Bölüm. İnsan ilişkilerindeki temel değişme biçiminde tanımladığımız devrim, hiç kuşkusuz siyasal boyutu ağır basan bir olaydır. Bir başka deyişle siyasal anlamdaki iktidar değişikliği, bir devrimin en belirgin özelliği olmaktadır. Devrimler ne zaman ortaya çıkar? Hangi koşullar bir devrimin oluşmasına uygun bir ortam yaratır? Bu soruların yanıtları, hiç kuşkusuz son derece karmaşık bir öğeler sistemini yansıtacaktır. Her şeyden önce bir devrimi ortaya çıkaran koşulları, tarihten ve toplumdan gelen nesnel koşullar ile devrime özgü örgütsel ve bireysel kökenli öznel koşullar olarak ikiye ayırabiliriz. Bu Bu iki grup koşul hiç kuşkusuz birbirlerini önemli ölçüde etkilerler. Nesnel koşulların varlığı öznel koşulları yaratacağı gibi salt öznel koşulların varlığı da nesnel koşulların oluşmasını hızlandırabilir. Öznel ve nesnel koşulların bir devrimin ortaya çıkmasındaki göreli rolleri nelerdir? Hangisi daha belirleyicidir? Bu soruların yanıtları hiç kuşkusuz nesnel koşullara ağırlık tanıyan bir biçimde verilmek zorundadır. Tarihsel ve toplumsal koşullar bir devrim için olgunlaşmamışsa, lider, örgüt ve ideolojik olarak öznel koşullarda aynı süreçlerden etkilenerek gelişir. Bir devrimin ortaya çıkması için gerek nesnel gerek öznel koşulların hangilerinin ne miktarlarının gerekli olduğunu her devrim olayının kendine özgü ortamı içinde değerlendirilebilir. Bu açıdan soyut bir devrim modeli oluşturmak pek olanaklı değildir. Burada benim giriştiğim çaba ancak bir genel durum değerlendirmesi açısından belli ipuçlarının aranmasıdır. 1. Devrime yol açan nesnel koşullar. Bir toplumda tarihsel ve toplumsal süreçler sonunda zaman içinde yapısal olarak ortaya çıkan koşulları nesnel koşullar adı altında sınıflıyoruz. Bu sınıflama içinde 3 alt grup görmek olanaklıdır. Bu alt gruplar belki de önem sırasına göre ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullardır. 1. Devrime yol açan ekonomik koşullar. A. Ulusal gelir dağılımının adaletsiz ve iç sömürünün yüksek olması. Bir toplumda ulusal gelir, çeşitli sınıf, tabaka ve gruplar arasında ne denli adaletsiz dağıtılırsa, toplumsal huzursuzluklar ve düşmanlıklar o denli keskin olur. İç sömürü oranının yüksekliğinden doğan bu durum, genellikle dıştan gelir sağlayamayan, yani sömürgesi olmayan ve hızlı kalkınma zorunda olan, gelişmekte bulunan ülkelerde çok daha fazla görülebilir. Fakat zaman içinde ileri teknoloji ülkelerinin geçirdikleri devrimler açısından, örneğin İngiliz, Amerikan, Fransız ve Rus devrimlerinde bu öğenin önemli bir ortak nokta olduğu saptanmıştır. B. Ekonomik kalkınma ve büyüme oranı ile toplumsal gelişme hızının yetersiz oluşu. Gerek ulusal gelir artışının, gerekse eğitimin, konut, sağlık gibi toplumsal gelişme göstergelerindeki büyümenin düşüklüğü, toplumdaki ekonomik ve sosyal beklentilerin yerine getirilmesini engeller. Bu ise hem mevcut siyasal, ekonomik ve toplumsal yapının yeterliliği hem de yöneticilerin başarısı hakkında önemli kuşkular yaratır. C. Belli bir oranda ekonomik kalkınma ya da büyüme ile toplumsal gelişmenin başlamış olması. Böyle bir durum toplumdaki beklentilerin yükselmesine ve gelecek için daha yüksek umutların oluşmasına yol açar. Bir başka deyişle toplum artık mevcut durum ile yetinmemektedir. Böylece ileriye dönük değişme arzuları daha etkin bir nitelik kazanır. D. Toplumdaki üretimin artırılmasını engelleyen yapısal darboğazların varlığı. Örneğin düşük teknoloji, feodal ilişkiler, sermaye ve teknik bilgi yetersizliği, tek yanlı dış bağımlılık gibi. Yapısal nitelik taşıyan engeller, kısa dönemde mevcut yapı içinde sorunların çözüm umudunu ortadan kaldırabilir. E. Dağıtılacak ulusal gelirin doğrudan doğruya içteki emek sömürüsünün yüksek olmasına bağlı bulunması. Sömürgeleri yoluyla dıştan gelir sağlayamayan ya da büyük ve kullanılmamış doğal zenginliklere sahip olmayan ülke, ekonomik kalkınma doğrudan doğruya içteki emek sömürüsüne bağlı olacağından, toplumun bir kesimi kalkınmanın tüm yükünü çekeceğinden, adaletsizlik ve huzursuzluk büyük oranda artabilir. Oysa Birleşik Amerika, Sovyet Rusya ve petrol ülkeleri gibi toplumlarda doğal kaynakların varlığı, içteki emek sömürüsünün düşük tutulmasına karşın doğal kaynaklara bağlı olarak ulusal gelirin artışını sağlayabilir. Ya da sömürgelerinden gelir sağlayan ülkeler bu geliri kullanarak sömürü oranından daha yüksek bir gelir dağılımı gerçekleştirebilirler. Bu koşullar olmadığı zaman memnuniyetsizlik ve huzursuzluk artar. F. Sürekli dış ticaret açığı ve yüksek enflasyon gibi mevcut adaletsizlikleri pekiştirici ve düzeni yozlaştırıcı eğilimlerin varlığı. Bir toplumda mevcut durum daha iyiye gideceğine, yapısal nedenlerle daha kötüye doğru değişme eğilimi gösteriyorsa o zaman mevcut yapıya olan güven tümüyle sarsılır. Bu ise köktenci bir değişim konusundaki beklenti ve inançları doğurur. 2. Devrime yol açan toplumsal koşullar. A. Toplumun temel yapısının çok hızlı değişmekte oluşu. Böyle hızlı değişme dönemlerinde genellikle eski kurallar ve değerler geçerliliklerini yitirdikleri gibi yeni değer ve kurallar da henüz yerleşememişlerdir. Bu durum toplum bilimde kuralsızlık, anomi dediğimiz bir özel terimle ifade edilir. Anomi durumunun sonuçları şöyle özetlenebilir. 1. Toplumdaki liderlerin, halkın ve bireylerin gereksinimlerine duyarlı olmadığına inanılır. 2. Düzensiz ve kuralsız bir toplumda hiçbir şeyin başarılamayacağına inanılır. 3. İnsan ve toplum yaşamındaki amaçların gelişme yerine gerileme gösterdiğine inanılır. 4. İnsan bir boşluk ve hiçlik duygusuna kapılır. Bu yüzden de Durkheim'e göre intiharlar artar. 5. Bireyler toplumsal ve psikolojik destek için kişisel ilişkilerine güvenemezler. 6. Birey tam anlamıyla topluma yabancılaşır, dışlanır. Maddesel ve zihinsel yaratıcılığı engellenir. Yalnızlığı içinde çevresinin köleliğine mahkum olur. B. Toplumun bütünleşmesine yardımcı olan üyelerin işlevlerini yitirmesi. Her toplumda hukuk meslek odaları, piyasa mekanizması, aile, siyasal partiler gibi insanların beraberce yaşamalarını sağlayan eş güdümcü ve kural koyucu kurum ve mekanizmalar vardır. Bunlar farklı nitelikte ve değişik çıkarlara sahip insanların bir arada yaşamalarına yardımcı işlevler yerine getirirler. Bunlar yozlaştığı ve ortadan kaldırıldığı zaman bu işlevler yerine getirilemez olur. Bu durum ise hiç kuşkusuz ortamı bir devrim için son derece uygun hale getirir.